Kutsal İsyan 3, sayfa 262, 17. ayrım. Ali Galip Bey bunun üzerine kuyruğuna basılmış bir yılan gibi yerinden fırladı ve sol elinin baş parmağını yeleğinin koltuk kesimine geçirerek "Muhterem Paşa Hazretleri" dedi, "her vazife mafek makamdan tebliğ edilmez. Çok kere hadiselerin gidişinden vazifeler vücuda gelir. Mustafa Kemal Paşa meselesi de o kabildendir. Çünkü bu zat her idare memurunu kendi şahsiye alakalandıracak ve devlet menfaati noktayı nazarından hali halini şüpheli gösterecek takımdandır. Nitekim dahiliye nezareti de onun bu vaziyetini tespit edip size bildirmiştir. Zat-ı aliniz nasıl olur da maslahatın icabını ifade müsamaha edersiniz?" Maslahatın icabı ne olabilir? Devlet aleyhine kıyam etmeyi tasarladığı sabit olan Mustafa Kemal Paşa'yı hemen yakalatmak, mahfuzen İstanbul'a yollamak, maslahat bunu icap ettiriyor. Ne hakla? Bu bardağı taşırmıştı. Ali Galip Bey öfkeden küplere bindi. Reşit Paşa hem yaşça ondan büyük hem de eski bir valiydi. Bunun içinde onun yüzüne karşı sövüp sayacak yürekliliği gösteremiyordu. Sonra bu korkunç öfkenin yeri ve zamanında değildi. Bunun için ister istemez öfkesini yenmek zorunda kaldı. "Galiba latife ediyorsunuz. Çünkü bir vali, hele sizin gibi birçok vilayetler idare etmiş tecrübeli bir vali, şahsi şekavetler gibi siyasi şekavetlerin de hemen giderilmesi lazım olduğunu biz mevkide naçiz çömezlerden duymaya ve öğrenmeye muhtaç değildir. Fikrinize hiçbir surette iştirak etmiyorum. Fakat münakaşamızı mantıki bir surette bitirmiş olmak için iştirak eder görünerek anlamak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'yı siz benim yerimde olsanız tevkife teşebbüs eder misiniz?" "Tereddütsüz." "Hangi kuvvetle?" "Polis, jandarma ve icabında asker kuvvetiyle." O zaman Reşit Paşa bu adamın Dünya Savaşı'nın sonundan beri halkın ruhunda meydana gelmiş olan değişikliğin zerresini bilmediğini anladı. Mustafa Kemal Paşa'nın şunun şurasında bir aylık bir zaman içinde halkı kendisiyle ve düşünceleriyle nasıl ve neden bu denli ilgilendirdiğini anlayamazdı. Reşit Paşa yönetim adamlarının böyle ve buna benzer zamanlarda çok daha dikkatli ve serin kanlı olmasını söylemek isteyerek ağzını açacağı sırada kapı vuruldu ve Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Halit Bey ile belediye reisi Zihni Efendi içeri girdi. Reşit Paşa iki vali arasında geçmekte olan tartışmayı bu yeni gelenlerin işitmemesi için susmuş ve konuşmasının bitmiş olduğunu anlatacak bir davranış takınmıştı. Yeni gelenleri Ali Galip Bey ile tanıştırmak isteyince o gülerek, "Beyefendiyle otelde teşerrüf etmiştim. Buraya teşrifleri de nimet oldu. Kendisini münakaşamıza hakem yapalım," diyiverdi. Ali Galip Bey bunu der demez de Reşit Paşa ile yaptıkları tartışmayı olduğu gibi onlara anlattı. Reşit Paşa bu patavatsızlık ve saygısızlık karşısında şaşırıp kalmıştı. Az kalsın bu patavatsız herifi tersleyecekti. Çok içerlemişti. Yalnız Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin bu taşralı iki kodamanının neler yumurtlayacaklarını çok merak ettiğinden öfkesini yenmek zorunda kaldı. Belediye Başkanı Zihni Efendi'nin görünüşe göre belirli bir düşünce sahibi olmadığı meydandaydı. Acaba o bu konuşmalarda nasıl davranacak ve ne yanı tutacaktı? Bu Reşit Paşa için oldukça ilginçti. Halit Bey'in dahiliye nezaretini Mustafa Kemal dolayısıyla vilayete gönderdiği yazılardan haberi yoktu. Ali Galip Bey ona söyleyince zıvanadan çıktı. "Ben yazmıştım. Eğer kuvvetli telkinlerimle İstanbul'dakileri cesaretlendiremediysem Mustafa Kemal Paşa mutlak ensenizde boza pişirirdi." Bunu söyledikten sonra Reşit Paşa'ya döndü. Onu bayağı şu sözlerle azarladı. "Davulu biz çaldık ama parsayı siz toplayacaksınız. Çünkü ordu müfettişini yakalatmak şerefi size nasip oluyor." Reşit Paşa Ali Galip Bey'e söylediklerini ona da söylemekten çekinmedi. O Mustafa Kemal'i tutuklamak için hiçbir makamdan emir almamıştı ve böylece onun katında bir tutuklama konusundan söz edilemezdi. İşte o zaman kızılca kıyamet koptu. Halil Bey ağzından anason pastırma kokularıyla karışık köpükler saçarak Reşit Paşa'ya saldırmaktan çekinmedi ve onu vatan hainliğiyle suçlandırıncaya dek ileri gitti. Sanki Reşit Paşa'nın amiri imişçesine onu azarlamaya kalkıştı. Elazığ vali adayı ise bu durumdan çok sevinçliydi. Bütün davranışlarıyla onun dediklerini doğruluyor ve pek hoşnut görünüyordu. Bunun üzerine davranmak Reşit Paşa'ya düşmüştü. Hem valilik şerefini hem de kendi kişisel şerefini kurtarmak ve korumak zorundaydı. Doğruldu ve dediğini yapmak gücünde bir insan gibi. "Efendi, bir kelime daha söylerseniz sizi kapı dışarı ederim," dedi. Ali Galip Bey'e de "Beyefendi," dedi, "manasız konuşuyorsunuz. Sizde bana yol göstermek, vazife vermek hakkı ve kudreti yoktur. Mustafa Kemal Paşa'yı hapsetmek size lazım ve bilhassa kolay görünüyorsa onun kendi vilayetini suldukları içinde cevelan edeceği günleri bekleyiniz." Halit Bey vali süllesinin ne demek olduğunu sınamış kimselerdendi. Yüzünü buruşturarak susmaktan başka çare bulamayışı da bunu gösteriyordu. Ali Galip Bey o türden değildi. O Reşit Paşa'yla dişe diş tartışmayı denemekten geri durmadı. Vatan görevlerini unutanları uyarmanın da bir vatan görevi olduğunu söyleyecek oldu. Reşit Paşa hemen kabaca onun sözünü kesiverdi. Birbirimize rehberlik etmek hakkına malik değiliz. Onun için susalım. Bunu söyleyerek eline bir kalem aldı ve iş yapar gibi görünerek onları böylece küçümsediğini göstermek istedi. Ali Galip Bey Reşit Paşa'nın bu davranışının anlamını anlamış ve odadan çıkmak gerekliliğini duymuştu. Onun çıktığını gören Halit Bey de odadan çıkmak zorunda kalmıştı. Reşit Paşa öyle kızgındı ki onların odadan çıkarken Allah'a ısmarladık deyip demediklerini bile işitmemişti. Bu sırada belediye başkanı Zihni Efendi sağ elinin parmaklarını uzunlamasına birleştirerek onların arkasından tuzlama işareti yapıyordu. Sonra da yine pandomima ile Reşit Paşa'nın durumunu alkışlıyor ve onun eli öpülesi bir insan olduğunu anlatmak istiyordu. Reşit Paşa bu tip insanlardan öyle tiksinmişti ki ona da yüz vermedi, kaşlarını çattı, böyle maskaralıktan hoşlanmadığını anlatmaya çalıştı. Reşit Paşa bu saygısız insanların yaptıklarından çok sıkılmıştı. Kendisini karanlıklar içinde kimsesiz, eşsiz, dostsuz ve yalnız duyuyordu. Bir iki saat böyle yalnız başına ve karamsar düşünceler ve duygular içinde yüzerek oturdu. Şu sırada candan bir arkadaşla dertleşmeye can atıyordu. Neredeydi böyle bir arkadaş? Ancak ikindi güneşinin sarı altın hülyalandırıcı ışıkları içinde içinin sertliği, katılığı biraz yumuşamış, duyguları ve düşünceleri normal tonunu bulmuştu. İşte bu sırada kapı vuruldu ve başlarında pek uzun boylu, ince kırmızı yüzlü, mavi gözlü, uzun boyunlu, sarışın, orta yaşlı bir adam arkasındaki dört kişiyle içeri girdi. İlk içeri giren Sivas'ın en varlıklı ve zengin eşrafından Çerkes Emir Paşa'ydı. Emir Paşa Sivas'ın eski hanedanından Mehmet Ali Efendi'ye refikasından dolayı akrabalığı olan bir Çerkes'ti. Enişte dediği Mehmet Ali Efendi'nin çocuğu olmadığından hayli bir yökün tutan malı mülkü haremine ondan da Emir Paşa'ya kalmıştı. Emir Paşa bu umulmaz mirasın içinde yaşamayı az bularak tegallüp yoluna sapmak istediğinden 25 yıl evvel valilerden Halil Bey'in tokadını yemiş, Diyarbakır'a sürüle yazmış, Reşit Paşa'dan önceki valilerden Reşit Akif Paşa ile kendisini hazineye borcundan dolayı hapsettirdiği gibi etliye sütliye tövbe edecek derecede de tazyik altında bulundurmuştu. Bu zatın paşalığı da Abdülhamit devrinde Babı Seraskeri Masarifat Nazırı Saadettin Paşa'ya yolladığı bir halayığın saraya kabul edilmesinden ve şehzade doğurup gözdeler arasına girmesinden dolayıydı. Reşit Paşa Emir Paşa'nın hikayesini çok önceden biliyordu. Hürriyet devriminden sonra da birçok işlere karışmaya yeltendiğini işitmişti. Albay Sadık Bey'in kurmuş olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Sivas Şubesi'ni açanın da Emir Paşa olduğu kulağına çalınmıştı. Reşit Paşa ilk Sivas'a geldiği günlerde şehrin eşrafından olan Emir Paşa da birçokları gibi onun ziyaretine gelmişti. Halit Bey'e çıkışmasından sonra Reşit Paşa'nın Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne hiç de sempati duymadığı anlaşılmıştı. Bunun için Emir Paşa bu partinin aleyhinde atıp tutuyor ve büsbütün bu partinin karşısında bir adam rolü oynuyordu. Gündüzleri böyle görünen Emir Paşa geceleri külahını çıkarıp silahlanıyor ve Halit Bey'le rakı masasının başında asıp kesiyordu. Elbette bunun hikayesi de çabucak valinin kulağına geliveriyordu. Abdülhamit gönderdiği güzel Çerkes kızına karşı Emir Paşa'ya paşalık vermişti. Ama bu türlü paşalıklar sırmalı giyinekler ve üniforma sağlayamıyordu. Böyle de olsa Emir Paşa yine de meşrutiyet devriminden sonra Sivas'ta har vurup harman savurmuştu. Emir Paşa adamlarıyla daha kapıdan girer girmez Reşit Paşa'ya şu soruyu sordu. Mustafa Kemal Paşa azil mi edildi? Bilmiyorum. Reşit Paşa bu karşılığı düşünmeden vermişti. Bunu ağzından kaçırdıktan sonra da pek üzülmemiş, pişman olmamıştı. Onu patavatsızca sorguya çeken bu mütegalip beye böyle karşılık verişine sevinmişti bile. Abdülhamit'in mürülü meralık rütbesi verdiği Emir Paşa hemen dişlerini göstermekte gecikmedi. Siz bilmiyorsunuz ama halk biliyor diye alaylı bir biçimde konuştu. Hatta sizin gibi henüz bu işi duymayanlar varsa duysunlar diye duvarlara yaftalar yapıştırılıyor. Emir Paşa'nın dedikleri doğruydu. Reşit Paşa'nın yanından kovduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi Sivas Başbakanı ayrılır ayrılmaz hemen Mustafa Kemal'in işten el çektirildiğini bildiren birkaç yafta yazdırıp şehrin göze çarpan birkaç yerine astırıvermişti. Reşit Paşa Emir Paşa'nın verdiği bu haber üzerine hemen polise yaftaların indirilmesi için emir verdiyse de polisler hiçbir yerde yafta namına bir şeye rastlayamadılar. Yine haber alındığına göre Halit Bey ile adamları yaftaları kendileri yapıştırıp sonra yine kendileri kaldırmışlardı. Yaftalarda Mustafa Kemal'in işten uzaklaştırıldığı ve tutulup hapsedilmesinin gün meselesi olduğu yazıyordu. Valinin merak ettiği şuydu. Acaba Halit Bey bu yaftaları neden hem kendisi astırıp kendisi kaldırtmıştı? Acaba yaptıklarına pişman mı olmuştu? Akla gelen başka bir şey de Mebus Rasim Bey ile Doktor İbrahim Tali Bey'in bu yaftaları kaldırtmış olmasıydı. Emir Paşa bu haberi vermiş, Sivas asayişinin korunması için de dilekte bulunarak çekilip gitmişti. Vakit akşama yaklaşıyordu. Reşit Paşa sabahtan beri ilk kez yalnız ve düşünceleriyle baş başa kalmıştı. Tek başına hükümet konağından çıktı, jandarma dairesiyle sağdaki hapishanenin arasından geçen tozlu yoldan yukarı kabak yazısına doğru yürümeye başladı. Mezarlıkları geçmiş, sanayi mektebinin önüne gelmişti. Meraküm yaylasından kopan serin bir akşam rüzgarı yüzünü okşuyor, kafasının içindeki Yecüc Mecüc ordusuna benzeyen karanlık sorgu sual yığınlarını ve bir sonuç isteyen düşüncelerini serinletiyordu. Şehrin batı ufku göğün yarı yerine dek altınla kaplanmış gibiydi. Güneş bütün ovayı da bu altın renginin tonlarına boyamıştı. Ovanın güney ucundan yalın kavi kıvrılarak geçen Kızılırmak da bir erimiş altın suyu gibi akıyor ve yer yer kıvılcımlar saçıyordu. Sessiz bir dünyanın ortasında karanlık düşünceleriyle bir süre dolaşan Reşit Paşa, zengin doğa güzelliklerinin de başındaki ağrıyı dindiremeyeceğini anlayarak eve döndü. Bütün düşündüğü yafta yapıştırma işinden dolayı Halit Bey'e nasıl bir darbe indireceğiydi. Onu kanunun pençesine takarak polise ve mahkemeye sürüklemek İstanbul'daki ejderhaları uyandırabilirdi. Bunun için Hürriyet ve İtilaf Partisi Sivas Başkanı'na hiçbir şey yapamayacağını düşünerek de epey üzüldü. Reşit Paşa çok önemli bir valilik görevini mahsustan unutarak yalnız Halit Bey'e değil İstanbul'daki ejderhalardan Ali Kemal Bey'e de önemlice bir vuruş vurmuştu. Ali Kemal Bey'in Mustafa Kemal Paşa'nın işinden uzaklaştırıldığını bildiren bildirisini emri altındaki kaymakamlık ve mutasarrıflıklara bildirmemişti. Böylece de Tokat, Amasya, Şebin Karahisar mutasarrıfları ile 20'ye yakın kaymakam bu melunca haberi almaktan uzak kalmıştı. Hürriyet ve itilafçıların yafta kepazeliklerine karşılık böyle bir ceza düşünmüş olması Reşit Paşa'nın vicdanını huzurla dolduruyor ve onu bu leş kargalarından öç almışçasına sevindiriyordu. Halit Bey ve arkadaşlarıyla Emir Paşa Reşit Paşa'yı 24 Haziran 1919 günü görmeye gelmişler. Mustafa Kemal ile ilgili yaftalarda duvarlara o gün yapıştırılmıştı. Ertesi sabah 25 Haziran günü Doktor İbrahim Tali Bey erkenden Reşit Paşa'yı ziyaret etti. Aynı konular üzerinde uzun uzadıya konuşuldu. Reşit Paşa karşısındaki bu hem hakim hem de hekim olan aydın adamla konuşmaktan büyük bir haz duyuyordu. İbrahim Tali Bey ilkin şöyle bir konuşma kapısı açmıştı. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey bir zamanlar edebiyatta yaptığını şimdi siyasatta yapmayı emel edinmiş galiba. Malum ya, o Abdülhamit devrinde bir müddet İkdam Gazetesi'nin Paris muhabirliğini yapmıştı. Gönderdiği mektuplarda bazen bir resim salonunun açılma merasiminde yahut Elize'de verilen bir ziyafette hazır bulunduğunu bildirir ve o merasimle o ziyafet hakkında uzun uzun tasvirler çiziktirirdi. Servet-i Fünun edebiyatı üstadlarından Hüseyin Cahit Bey bir gün onun teselsül edip giden yalanlarını açığa vurdu. Bütün o merasim ve ziyafet haberlerinin Fransız gazetelerinden aşırma olduğunu ispat etti. Bana öyle geliyor ki bir emri vaki husulüne yol açmak istiyor. Reşit Paşa böyle bir davranışın olamayacağını söyleyince İbrahim Tali Bey de "Kolordu'ya böyle bir işar yok. Halbuki sizden önce kolordu kumandanlarının bu mühim haberi almaları lazım gelirdi," dedi. Reşit Paşa İbrahim Tali Bey ile konuşurken onun Mustafa Kemal'in Sivas temsilcisi olduğunu bilerek konuşuyordu. "Bu işin aslını mümkünse Erzurum ve Ankara kolordularından öğrenmeye çalışsanız." İbrahim Tali Bey Sivas'taki müdafaa hukuk işlerini beraberinde getirdiği topçu binbaşısı Kemal Bey'e gördürüyordu. Rasim Bey de bu ikisiyle ayrı ayrı bağlantılar kurmuş bulunuyordu. Reşit Paşa çok dikkat etmişti. Bunların vatan ve millet işlerinden konuşmaları bir başkaydı. Bir iştenlikleri, bir inandırıcılıkları vardı. Şundan ki kendileri de tuttukları davaya yürekten bağlıydılar, inanıyorlardı. Halit Bey ve arkadaşlarının bu konuda yaptıkları konuşmalar Reşit Paşa'da tiksinti uyandırmıştı. İbrahim Tali Bey ve arkadaşları hiçbir çıkar peşinde koşmuyor, yalnız elden gitmekte olan yurdun kurtuluşu için çareler araştırıyorlardı. Ötekiler ise düşmanların acıma duygularına sığınarak yurdu kurtarabileceklerini sanıyorlardı. Onlarca bu işi başaracak olanlar da ancak Zeynel Abidin, Mustafa Sabri ve Vasfi Hocalar, bir de damat Ferit Paşa'ydı. Reşit Paşa da tıpkı İbrahim Talibey ve arkadaşları gibi düşünüyordu. Ne yazık ki isyan ve ihtilali açlıktan açığa destekleyemezdi. Hatta Ali Kemal'in emirlerine bile kafa tutamayacağını anlıyordu. Bunun için İbrahim Talibey'e bu işler üzerinde neler düşündüğünü de açmaktan dikkatle sakınmıştı. Öyle ki Ali Kemal Bey'in tehlikeli bildirisini sancaklara ve kazalara bildirmediğini bile Talibey'e söylememişti. Yalnız Ali Galip'in saçmalıklarını anlatmaktan da kendini alamamıştı. İbrahim Talibey de bu iki işi öğrenmek için valiyi aramıştı. Doktor bu iki çok önemli haberi hemen Amasya'daki Mustafa Kemal'e şifrelemek için koşarcasına Reşit Paşa'nın yanından ayrıldı. İbrahim Talibey'in Reşit Paşa'yı ziyaretinin ertesi günü Ali Kemal Bey'in Dahiliye Nazırlığından çekildiği haberi geldi. Reşit Paşa tam anlamıyla şaşırmıştı. Bu ne demekti? Hiç de yıkılacak bir kuvvete benzemiyordu. Hele Halit Bey ve arkadaşlarıyla Ali Galip Bey onun topla yıkılmaz bir kale olduğuna yedikleri ekmek gibi inanıyorlardı. Oysa Mustafa Kemal'in işten el çektirilmesini sağladıktan sonra esrarlı bir biçimde çekilmişti. Halit Bey ile Ali Galip Bey bu haberi alır almaz şaşkına dönmüşler, hemen durumu anlamak ya da tartışmak üzere valinin yanına koşmuşlardı. Mustafa Kemal'e işten el çektirildiğinde kuşkusu olmayan o kudretli adam nasıl olur da Dahiliye Nazırlığından çekilirdi? Halit Bey ile Ali Galip Bey yine Reşit Paşa'nın yanındaki koltuklara kurulmuş ve atıp tutmaya başlamışlardı. Daha önce Mustafa Kemal'i tutup İstanbul'a yollamak vacipti, şimdi farz olmuştu. Böylece hükümette bir darbe yediği anlaşılan Hürriyet ve İtiraf Partisi prestijini yeniden yükseltebilirdi. Reşit Paşa kırçıl sakalının kıllarını hırslı ve üzüntüyle çekiştirerek bu iki adamın yaptıkları tatsız tartışmayı tiksintiyle dinliyor, ikide bir onlarla eğlenmeyi de unutmuyordu. Bir aralık konu büsbütün Mustafa Kemal'in yakalanması çevresinde dönmeye başlamıştı. Ali Kemal'i unutmuşlar, ağızlarından köpükler saçarak bu yeni konunun tartışmasını yapıyorlardı. Ali Galip Bey tevkif tevkif tevkif deyip dururken Reşit Paşa yüzünde şeytanca bir alayla ne hakla diyivermişti. Ali Galip Bey yine kuyruğuna basılmış bir yılan gibi yerinden fırladı. Daha ağzını açıp bir sözcük söylemesine vakit kalmadan Reşit Paşa ona ikinci şamarı yapıştırıverdi. Ve hangi kuvvetle? Ali Galip Bey artık ayakta kıvranıp duruyor, susturucu karşılıklar bulmak için ne yapacağını bilemiyordu. Yine sağ elinin beş parmağını yeleğinin koltuk çizgisine sokarak garip ve megaloman bir davranışlarla odada dolaşıyor, Reşit Paşa'yı azarlıyor, tehdit ediyor, sonra yalvarırcasına dileklerde bulunuyordu. Sizin altınızdaki şu sandalyenin bile hicap duyarak ve harekete geçerek Mustafa Kemal'i tevkif etmesi lazımdır diye bar bar bağırıyordu. Ali Galip Bey bir ara susunca Reşit Paşa hemen bundan yararlandı ve şu soruyu sordu. Geçen gün buyurmuştunuz ki vilayetin hudutları dahilinde müsamaha etmem, bu işi yaparım. Hastalandığımı ileri sürerek sizi yerime vekil bıraksam o hülyanızı burada da tahakkuk ettirmeye çalışır mısınız? Ali Galip en yüksek perdeden şöyle bağırdı. Dediğimi vallahi yaparım, billahi yaparım. Parola döner yaparım. Halit Bey söze karıştı. Harput valisi bir yana dursun, bu işi ben bile yaparım. Yalnız siz bana küçük bir pusula ile selahiyet veriniz. Üst tarafını düşünmeyiniz. Reşit Paşa şöyle konuştu. Alemdar Mustafa Paşa'yı büyük işler düşündüğü anlaşılmış iken, Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa, hatta 4. Sultan Mustafa onun için tevkif ettirmediler de onun yatağına altında mevkilerini kaybettiler. Görünüşte Yeniçeriliğe husumet ishar, hakikatte ise İstanbul'un siyasi ve içtimai rezaletleriyle mücadeleyi tasavvur eden Abaza Mehmet Paşa'yı yine burada, Sivas şehrinde Kalavun Yusuf Paşa niçin tevkif edemedi? Tarihi karıştırırsak yakın sayılacak mazi içinde halkın muhabbetine ve müzaheretine güvenerek herhangi bir sebeple ileri atılanların kolay kolay mağlup edilemediklerini görürüz. Onun için makul olalım, sükunetle konuşalım, bağrı yanık vatana yeni bir yara da biz açmayalım. Reşit Paşa'nın bu akıllıca sözleri bittiğinde Kızılca kıyamette koptu. Her iki konuk birden en ağır davranış sayılacak sözlerle Reşit Paşa'ya çullanıverdiler. Neymiş tarihten konuşmak, neymiş soğukkanlılıktan dem vurmak, o isyancıların yardakçısı İttihatçı'nın daniskasıydı. Bu laflar üst üste valinin yüzüne karşı tekrarlanarak söyleniyordu. Ona artık topun ağzında olduğunu üst üste kabaca söylemekten çekinmiyorlardı. Reşit Paşa bu laflara kızmaz gibi görünerek dirençle gülümsüyor ve onları böylece küplere bindiriyordu. Bu zoraki gülümsemeleriyle oyalamaya çalışarak onları nasıl sepetleyeceğini düşünüp duruyordu. Tam bu sırada Sivas Telgraf Müdürü yüzünden kıvılcım gibi terler fışkırarak ve hızlı hızlı soluyarak içeri girdi ve konuşmaları bıçakla keser gibi kesip atıverdi. Sağ elinde rüzgarda bir güz yaprağı gibi titreyen bir telgraf tutuyordu. Reşit Paşa telgrafı hemen merakla açıp okumaya başladı. Telgrafta şunlar yazıyordu: Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine. Şimdi Tokat'tan Sivas'a müteveccihen hareket olunduğunu ve zat-ı devletleriyle teşerrüf imkanının takarrup ve tahakkuk etmek üzere bulunmasından dolayı samimi surette mütehassıs bulunduğumu arz ederim. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal. Bu günler şaşırtıcı günlerdi. İşte Reşit Paşa Mustafa Kemal'in telgrafını okuyunca bir kez daha şaşırmıştı. 23 Haziran'da işten el çektirildiği bildirilen Mustafa Kemal yine ordu müfettişi olarak telgraf çekiyordu. Bu anlaşılması güç bir oyundu. Şimdi 27 Haziran'da yine 3. Ordu Müfettişi olarak Sivas'a geliyordu. Sonra Sivas'ta Harput valisi eliyle yakalanmak istenen genç paşa hiç gözünü kırpmadan tehlikenin gözüne geliyordu. İbrahim Tali Bey'in şifresini hiç kuşkusuz almıştı. Böyle olduğu halde yiğitçe geliyordu. Reşit Paşa'yı şaşırtan bir şey de bu gözü peklikti. Reşit Paşa ilk şaşkınlığı geçtikten sonra elindeki telgrafı uzattı. Buyurun okuyun. Sonra da kalkın terdibat alın. 3. Ordu müfettişini yakalayın. Telgrafı yer gibi içer gibi bir solukta okuyup bitiren Ali Galip Bey'in gözleri fal taşı gibi açılmış, beti benzi birdenbire uçuvermişti. Gözleri kımıldamadan boşluğa bakıyor, yalnız dudakları titriyordu. Bu sefer Halit Bey onun titreyen elinden telgrafı çekip aldı, yuvarlaklaşan gözleriyle bir kez daha okudu. Onun da yüzünde bir damla kan kalmamıştı. Reşit Paşa bu iki adamın gülünç durumları karşısında neredeyse keyfinden kahkaha atacaktı. Öyle yapmayarak mahsus kaşlarını çattı ve şöyle dedi: Beyefendi, bir şey söylemiyorsunuz. 3-4 saat sonra Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta bulunacak. Burada niçin oturuyorsunuz? Düşüncelerinizi yapsanıza. Ali Galip Bey hem üzgün hem de utanmış bir durum almıştı. Telgrafı bir kez daha gözden geçirdikten sonra Geliyor değil, şimdi gelmiş. Sivas'a hemen girmiş. Çünkü telgrafın keşide saati üzerinden 6 saat geçmiş. Şaşırmak sırası yeniden Reşit Paşa'ya gelmişti. O saat kaydını görmemişti. Telgrafı yeniden okuyunca bunun doğru olduğunu anlamış, tek sorumlu adam olarak etekleri tutuşmuştu. Ben paşayı karşılamaya gideceğim. İsterseniz siz Halit Bey'in temin edeceği kuvvetle kendisini tevkif ediniz, dedi. Ali Galip Bey mahmurluğundan ayılmıştı. Onunla Harput'ta karşılaşsaydık dediğimi mutlaka yapardım. Lakin burada mesuliyet size aittir. Reşit Paşa karşısındakilere blöf yapmamıştı. Gerçekten Mustafa Kemal'i karşılamaya gidecekti. Onu düşündüren bir şey vardı. Mustafa Kemal'i karşılamak için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Telgrafta yazılan saate göre Mustafa Kemal neredeyse şehre girecekti. Bunun için karşılayıcı toplamaya da zaman yoktu. Yalnız İbrahim Tali Bey'i çağırttı, telgrafı gösterdi. Tali Bey bu işten haberi olduğunu paşaya duyurup bir davranış aldı. Yalnız istikbale çıkacak mısınız diye sordu. Tabii, yalnız vilayet erkanını paşanın gelişinden haberdar edebilmek ve onları da istikbale çağırmak için biraz vakit kazanmak lazım. Sizden çok rica ederim. Numuna çiftliğine teşrif buyurunuz. Mustafa Kemal Paşa henüz oraya gelmemişse kendisini bekleyiniz. Bizler gelinceye kadar da çiftlikte istirahat etmelerini temin ediniz. Şöyle derlice topluca istikbale çıkmazsak ayıp olur. Bu arada Harput Valisi ve Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı ile yaptığı tartışmayı da bir çırpıda anlatıverdi. Doktor onun sözlerini susarak ve gülümseyerek dinliyordu. Sonra eğlenceli bir muhavere dedi ve çıkıp gitti. Reşit Paşa da Rasim Bey'e haber göndererek Mustafa Kemal'i karşılamak için gerekli kişileri toplayıp hazırlanmasını bildirdi. Sonra telgraf müdürünü çağırttı. Ona da Mustafa Kemal'in Tokat'tan ve Yeni Han'dan ne zaman ayrıldığını mutasarrıf ve kaymakamdan sorup öğrenmesini istedi. Gelen karşılıklarda Mustafa Kemal'in henüz Yeni Han'la Sivas arasında bulunduğu anlaşılıyordu. Henüz numune çiftliğine evlerine varmadığı da meydandaydı. Reşit Paşa da bu sırada gereken hazırlığı yapmak için vakit bulduğuna sevindi ve değerli yolcunun numune çiftliğine varacağı saati de ayarlayarak otomobiline bindi ve batıya doğru yola çıktı. Reşit Paşa sapsarı bir toz bulutu kaldırarak giden arabada hem iyi bir karşılama yapamadığı için üzülüyor, hem de Türkiye'nin bir numaralı milli kahramanı olmak yoluna giren bu genç ve kudretli paşayla karşılaşacağına seviniyor, bu yüzden de garip bir heyecan duyuyordu. Otomobille 10 dakika çeken numune çiftliği yolu uzadıkça uzamıştı, ya da Reşit Paşa'ya öyle görünüyordu. En sonra tozlu yolun sağında ağaçlar içindeki uzun yapı göründü. Reşit Paşa bir çocuk gibi seviniyordu. Mustafa Kemal'le karşılaşmayı ömrünün en önemli olayı olarak alıyordu. Uzaktan çiftliğin önünde gördüğü otomobil Mustafa Kemal'in otomobili olmalıydı. Ne var ki Mustafa Kemal ve arkadaşları otomobile binmeye hazırlanıyorlardı. Bu ne demekti? Paşa'nın bir saat çiftlikte dinlenmesi Sivas'takilerin at araba bularak karşıcı çıkabilmesi için çok gerekliydi. Otomobil çiftliğin önünde durunca Reşit Paşa hemen indi. Karşısında iki uzun boylu, yakışıklı, mavi gözlü adam dikilmiş kendisine bakıyordu. Bunlardan sivil giyinenin Hamidiye kahramanı Rauf Bey olduğunu hemen hemen anlamıştı. Yaver kordonları takmış paşa giyinekli olanı da elbette Mustafa Kemal Paşa'ydı. Hemen büyük bir sevgi ve heyecanla bu genç sarışın ve bakışları delip geçici mavi gözlü askere doğru ilerledi. Onun uzattığı kemikli ve iradeli eli sıktı ve sonra "Hoş geldiniz ama," dedi. "Şehre gitmekte acele buyuruyorsunuz. İlk kahvemizi burada içmek tenezzülünde bulunmaz mısınız?" Mustafa Kemal'in yüzü sert ve asıktı. Reşit Paşa'yı şaşkına çeviren bir emredici sesle "Hayır hayır, kahveye lüzum yok. Hemen hareket edeceğiz," dedi. Reşit Paşa gerçekten ne olduğunu anlayamamıştı. Şehre dönmek üzere kendi otomobiline binmeye giderken yine Mustafa Kemal'in sert bir ton taşıyan sesini işitti. "Siz de yanıma buyurunuz." Reşit Paşa Mustafa Kemal'le aynı otomobille gitmeye can atıyorsa da yakın bir devrin ünlü kahramanı Rauf Bey'in öbür otomobilde kalmasına gönlü razı olmadığından "Rauf Beyefendi'yi zat-ı halinizden ayırmak istemem. Ben müsaadenizle kendi otomobilime bineyim," dedi. "Olmaz, yanıma geliniz." Mustafa Kemal bunu tam bir kumandan otoritesiyle söylediğinden Reşit Paşa başka bir şey söylemeden gitti. Mustafa Kemal'in yanına oturdu. Yalnız fena halde sarsılmıştı. Bunun altında bir bit yeniği vardı ama neydi? Başlangıçta bir iltifat sandığı bu çağrışın sonunda bir kuşkunun eseri olduğunu sezmekte gecikmeyen Reşit Paşa çok büyük bir acı duymaya başlamıştı. Bu belki de ömrünün en büyük acısıydı. Mustafa Kemal gerçekten Reşit Paşa'dan kuşkulanmıştı. Çiftlikte onu kahve içmek bahanesiyle eğlendirip şehre asılan yafta işi de Mustafa Kemal'in midesini bulandırmış bulunuyordu. Mustafa Kemal burada tam bir ihtilacı gibi tedbir almak zorunda kalmıştı. Otomobiller şehre doğru yollanmıştı. Henüz Mustafa Kemal'in kuşkusunu bilmeyen Reşit Paşa, "İnşallah yolculuğunuz iyi geçti," dedi. Mustafa Kemal kuşkulu bakışlarını onun gözlerine dikti. "Sen onu bırak da," dedi. "Sivas'ta yapılan hazırlıkları anlat. Beni tevkif etmek için kaç kişi bulabildin ve bunları nerede pusuya yatırdın?" Reşit Paşa tam anlamıyla şaşırmıştı. Yalnız kekeler gibi şunları söyleyebildi. "Aman paşam, bu nasıl söz?" Reşit Paşa ruhunun üzerine bir çeki taşı düşmüş gibi ezilmiş bitmişti. Mustafa Kemal Reşit Paşa'nın yüzündeki derin üzüntüyü görerek kuşkunun yersiz olduğunu anlamış gibiydi. Yine de tam karar verememişti. Gözlerinde beliren bir gülümseyişle "Ali Galip'le yaptığınız münakaşalardan haberim var," dedi. "Fakat beni numune çiftliğinde alıkoymak için İbrahim Talip Bey'i memur edişinizden, şahsen de aynı teklifte bulunmanızdan şüphelendim. Ali Galip'in sizi de kendine uydurmuş olmasına ihtimal verdim. Sizi otomobilime alışım da bu yüzdendir. Yanımda rehine gibisiniz. Şayet bir pusu varsa sizin belki de benden önce kurban gitmeniz muhakkaktır." Reşit Paşa'nın gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal yine gülümseyerek "İhtiyat iyi şeydir. Size de tavsiye ederim ve bu macerayı unutmanızı isterim," dedi. 17. ayrımın sonu, sayfa 278.